Ayrım 24.
Hasarın mali yönü bugün bile hesaplanamamaktadır. Bu iki eylem İran'ın gücünü bir kez daha gösterir. İngiliz askerlerinin devriye gezdiği Belfast sokaklarında "Dikkat, dürbünlü tüfek iş başında" levhaları tekrar belirir. İran'ın elinde yalnızca iki tane olduğu düşünülen Barrett M8, 2A1 markalı uzun menzilli bu iki tüfek çatışmalı yıllar süresince çok can almıştır. Sokaklardaki İngiliz askerleri ve polis, çelik yelekleri bile delip geçme gücüne sahip mermileri olan ve çok uzaklardaki yüksek binalardan kendisine altın parmak adı verilen bir İralı tarafından ateşlenen bu tüfeklere karşı savunmasızdır. Altın parmak, Şubat ayı içinde ateşkesten sonra ilk kurbanını alır. Ölen askerin cenazesi 24. yaş gününde yapılır. Öldürülen askerin annesinin cenaze töreninde büyük bir olgunlukla yaptığı konuşma ilginçtir. "Umarım oğlumun ölümü barış süresinin başlamasında ve iki tarafın konuşmak üzere bir araya gelmesinde hızlandırıcı rol oynar." Sanki bütün annelerin adına konuşmuş olan bu gözü yaşlı ama mağrur kadının dileği 5 ay sonra gerçekleşecektir. Fakat bu arada Cumhuriyetçi hareketle Londra arasındaki geldi gitti devam etmiştir. Öte yanda savaşta, Nisan ayında İra, İngiltere'de bomba ihbarları ile günlük hayatı felce uğratır. Hükümet ise cevabını İngiltere'de yeni bombalama eylemlerine hazırlayan bir İra timini patlayıcılarla yakalayarak ve Belfast'taki bir baskınla da altın parmağın kullandığı tüfeklerin birini ele geçirerek verir. Bütün bu gelişmeleri geriden izleyen birlikçi politik gruplarsa, kendi tepkilerini Temmuz ayı içinde başlayan geleneksel Orange locaları yürüyüşleriyle gösterir. Katolik mahallelerden geçmekte olan yürüyüş rotalarını değiştirmeyi, krallıktan kopmakla eş anlamlı bulan birlikçiler, Belfast ve Derry'de teslim yok sloganlarını atmaya başlamış ve kılıçlı davullu yürüyüş kollarını yollara dizmişlerdir. Geçmiş yıllardaki amaç, Protestan topluma güven aşılamak, Cumhuriyetçilere meydan okumak ve Katolik halka korku vermekti. Artık asıl amaç Londra'ya gözdağı vermektir. Birçok gözlemci bu yürüyüşleri ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün New York'un siyah mahallesi Harlem'de ya da İngiltere'nin ırkçı British National Partisi'nin Londra'nın siyah mahallesi Brixton'da yürüyüş yapması gibi inanılmaz bulmaktadır. Londra ise son yıllarda bu yürüyüşlerin rotalarının değiştirilmesi gerektiğini birkaç kez ima etmiştir. Tansiyonun en yüksek olduğu Portadown kasabasında polis, yürüyüşü 2 gün süreyle engellemeye çalıştıktan sonra, kralcı silahlı grupların eylemlerinden çekinerek yürüyüşe izin verir. Bunu protesto eden Katolik halkı ise gaz bombaları ve plastik mermilerle dağıtır. Dünyanın gözü bir kez daha bölgeye çevrilir. Ateşkes bir kez daha. Olaylardan birkaç ay önce genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanıp hükümeti kurmuş olan İşçi Partisi'nin ise birlikçi milletvekillerinin oylarına ihtiyacı yoktur. El altından yeni bir ateşkesi sağlamaya yönelik çalışmalar hızlandırılır. Sinn Féin ise oy sandığındaki gücünü arttırmıştır. Katolik seçmenler barışın orta yolcu, orta sınıfçı, sosyal demokrat işçi partisi kanalıyla değil, Sinn Féin kanalıyla geleceğine daha fazla inanmaktadır. Genel seçimler Sinn Féin'in oy oranını %16'ya çıkarır ve Sinn Féin bölgenin 3. büyük partisi olur. Gerry Adams ve Martin McGuinness milletvekili seçilirler. Cumhuriyetçi hareketin 1970'li yıllardan beri lider kadrosunun içinde olan, bugün ise tartışmasız bir şekilde liderliği temsil eden bu iki karakter, Londra'nın bölge üzerindeki egemenliğini tanımadıkları için ne kraliçeye bağlılık yemini edecekler ne de milletvekili maaşlarını isteyeceklerdir. Milletvekili sıfatlarını yalnızca krallığın parlamentosuna serbestçe girip propaganda yapmak amacıyla kullanmayı tasarlamaktadırlar. Ne var ki hükümet bir tüzük maddesine dayanarak yemin etmeden milletvekili sıfatlarıyla parlamentoya girmelerini engeller. Halkın oylarıyla seçilen milletvekillerinin tüzük nedeniyle parlamentoların anası olarak tarihe geçmiş olan İngiliz parlamentosunda göreve başlayamamaları yeni değildir. Geçmişte Katolikler, Yahudiler ve ateistler parlamenter olamıyorlardı. 19. yüzyılın ateist milletvekili Bradlaugh, Allah adına yemin etmeyi reddettiği için koltuğunu kaybetmiş, boşalttığı koltuk için yapılan iki ara seçimi de kazanıp aynı nedenle reddedildikten sonra yemin etmeyi kabul etmiştir. Aynı yüzyılın başbakanlarından Disraeli'nin politikaya başlayabilmek için Yahudiliğini reddetmek zorunda kalmış olması unutulmamalıdır. 1869'da dönemin Cumhuriyetçi Hareketi'ni temsil eden Fenianlar, hapisteki liderleri Rousseau'nun milletvekili seçilmesini sağlamışlar. Fakat Rousseau, tüzükle ilgili yorumlar nedeniyle hücresindeki ranzadan parlamentodaki koltuğuna geçiş yapamamıştır. 1981'de de Kuzey İrlanda'nın Mays cezaevinde H blok açlık grevinin 3. ayında Margaret Thatcher'dan daha fazla oy alarak seçilen Bobby Sands'in milletvekili sıfatını kazanması büyük bir el çabukluğuyla halkın temsili kanununda değişiklikler yapılarak engellenmişti. Bütün bunlara rağmen BBC haber programlarında Adams ve Guinness'i milletvekili olarak takdim etmeye devam edecektir. Cumhuriyetçi hareket içindeki güvercinlerin şahinleri bir kez daha ateşkese gitmeye ikna etmelerinden 3 gün önce sekteryan Kin, bütün çirkinliğini iki genç insanın sevgi ve güzellik dolu ilişkisini ölümle bitirerek gösterir. Gazetelerin sınırlar ötesi aşk diye tanımlayacakları bir ilişkidir bu. 19 yaşındaki Protestan Gordon'la 18 yaşındaki Katolik Bernadette çalıştıkları yerde tanışıp birbirlerini sevmişlerdir. Ne çevrelerindeki sekteryan kan gölüne ne de yobazların taleplerine boyun eğmeyip birbirlerini görmeye devam etmişlerdir. Hataları Kuzey İrlanda'nın iki toplumunu ayıran yıkılması güç sekteryan tabularına aykırı olarak birbirlerini sevmeleridir. Gordon'ın köyü, kaldırım taşları krallık bayrağının renkleriyle boyanmış, evlerin her birinde krallığın bayrağının dalgalandığı bir köydür. Bölge ise sertlik yanlısı ve her türlü ödüne karşı olan yeni kurulmuş kralcı bir silahlı örgütün, Loyalist Volunteer Force, hızla örgütlendiği bir bölgedir. Bernadette ise evleri Meryem Ana'nın heykelcikleriyle süslü, çok çocuklu Katolik ailelerle dolu bir sitede yaşamaktadır. Sekteryan savaşın dışında kalmayı seçen her iki toplumdan da gençlerin birlikte gidebildikleri bir tek bar vardır. Bernadette ve Gordon, Glasgow Rangers taraftarı Protestan gençlerin ve Celtic taraftarı Katolik gençlerin birbirlerine laf atıp eğlendiği ama futbolun dışında hiçbir görüş ayrılığının olmadığı bu ortamın bir parçasıdırlar. Bir gece bar kapandıktan sonra birlikte Gordon'un ailesinin evine giderler. Gordon'un kız kardeşi çay ve sandviç yapar onlar için. Gevezelik ederlerken uyuyakalırlar. Sabah saat 4'te silahlı bir grup eve girerek Bernadette'in güzelliklerle dolu kafasına 4 kurşun sıkar. İran'ın ikinci ateşkesinin politikayla, hele hele çevrelerindeki kan ve nefret gölüyle, hiç ilgileri olmadan kendi dünyalarında gençlik çağlarının en güzel duygularıyla yaşayan bu iki insana yapılan saldırıdan ve savunmasız Bernadette'in öldürülmesinin hemen arkasından gelmesi ilginçtir. 19 Temmuz 97'de Sinn Féin İRA'yı ateşkes ilan etmeye çağırır. Yeni ateşkes 1994'teki sevinçli tepkiyi getirmeyecektir. Gazeteciler Belfast sokaklarında umutsuzluk ve sessizlik gözlemler. Sinn Féin'in iki gün içinde acele olarak Mitchell prensiplerini imzalaması şaşırtıcı da olsa umut vericidir. Bu prensipler Amerikalı Senatör Mitchell'ın 1996 Ocak ayında yayınladığı raporda görüşme masasına oturmak isteyen tarafların kabul etmelerini gerekli gördüğü 6 prensiptir. 1. Sorunların çözümünde barışçı ve demokratik yöntemler kullanılacak. 2. Silahlı örgütler silahlarından arındırılacak. 3. silahsızlanma bağımsız bir komisyon tarafından takip edilecek ve onaylanacak. 4. Görüşmelerin ve pazarlıkların sonucunu etkilemek amacıyla güç kullanımı ya da güç kullanımıyla tehdit reddedilecek. 5. Görüşmeler sonucu varılan anlaşmalara uyulacak. 6. Cezalandırma amaçlı saldırılar ve öldürmeler son bulacak. Sinn Féin'in bu prensipleri İran'ın onayıyla imzaladığı açıktır. Daha da ötesi polisin ve birçok gözlemcinin iddia ettiği gibi ikisinin de lider kadrosu iç içedir ve bu nedenle Sinn Féin'in doğrudan İra'yı temsil ettiği kuşkusuzdur. Gerçekten de 6 Aralık 1997'de BBC'nin ciddiyetiyle tanınan Spotlight programı hem Adams'ın hem de McGuinness'in İran'ın ordu konseyinde yer aldıklarını güvenilir şahitlerle belgeleyecektir. Bu iki liderin alt kadrolara ve ordu konseyinin sertlik yanlısı üyelerine ne güvenceler verdikleri belli değildir. 1994'teki ateşkesten önce Londra'nın ve Dublin'in görüşme masasına koyacağı çözüm bilinmiyordu. 1997'de ise bu bilinmektedir ve Birleşik İrlanda değildir. Çözüm Şubat 1995'te Londra ve Dublin'in birlikte hazırlandığı çerçeve içinde aranacaktır. Bu çerçeve iki toplumun birbirlerini ezmek için kullanamayacakları 90 kişilik bir meclisi önermektedir. Katolikleri memnun etmek için adanın tümünü ilgilendiren konularda yetkili olacak, hem kuzeyden hem güneyden seçilmiş temsilcilerle idare edilecek bir meclis oluşturulacak. Protestanları memnun etmek içinse çoğunluğun kararı olmaksızın adanın birleşemeyeceği garanti edilecektir. Dublin ise anayasasında Kuzey İrlanda üzerinde egemenlik talep eden ikinci ve üçüncü maddeleri kaldırmaya hazırdır. Buna karşılık İran'ın ve bütün cumhuriyetçilerin bilmek istediği konuların başında gelen İngiliz ordusunun ne zaman çekileceği ve %95'i protestanlardan oluşmuş polis gücünün geleceği gibi konular dikkatli bir şekilde gündemden uzak tutulmaktadır. Londra ve Dublin'in Birleşik İrlanda diye bir projesi yoktur. Bunun farkında olan İRA, Sinn Féin liderleri taraflarına karışık mesajlar vermek zorundadırlar. ABD'yi ziyaret etmekte olan Adams, Birleşik İrlanda yalnızca bir olasılık değildir, gerçekleşecektir diyecektir. Mitchell prensiplerine imza atarak silahlı mücadeleyi yadsıyan Adams'ın Birleşik İrlanda'yı nasıl gerçekleştireceği sorulmayan sorulardan biri olarak kalır. ABD ise yeni ilan ettiği ateşkesin ödülü olarak İRA'yı içinde PKK ve DHKPC'nin de yer aldığı 30 terörist örgüt listesinden çıkaracaktır. Diğer bir sorun da siyasal çözüm için görüşmeler yapılırken aynı anda İran'ın silahlarının tesliminin kademeli olarak başlamasının şart koşulmasıdır. Alt kadrolara bunun teslim olmak anlamına gelmediğini açıklamak zordur. Aktif servis birimlerinin tek tük de olsa devam eden kralcı saldırıları karşısız bırakacakları ve çevrelerinde süre giden uyuşturucu ticaretini seyredip Mitchell prensiplerine olan saygılarından dolayı cezalandırma eylemlerine girişmeyecekleri çok iyimser tahminlerdir. Lider kadronun İRA'yı nereye kadar kontrol edebileceği belli değildir. Bu dönemde yalnızca 30 aktif elemanı olduğu iddia edilen ve kendilerini Continuity Army Council ya da Continuity IRA, JIRA olarak isimlendiren örgütün silah ve patlayıcı yığınağına başladığına ve gelişmelerden endişeli bir kısım İRA gönüllülerinin bu örgüte katılmakta olduğuna dair işaretler alınmaktadır. İran'ın kendi cephesindeki eski hasmı İrlanda Ulusal Kurtuluş Ordusu INLA ise sınırın kalkmasının, İngiliz yönetiminin tamamıyla çekilmesinin ve adanın tümünün Dublin'e bağlanmasının dışında hiçbir çözümü kabul etmeyeceğini sık sık tekrarlamaktadır. Bu örgüt her ne kadar İran'ın izni olmadan hiçbir eyleme girişmiyorsa da, İran'ın kendi içindeki sertlik yanlılarını memnun etmeyecek bir çözümü kabullenmesinin, kendi liderliğinde yeni bir savaşı getireceğini bilmekte ve buna hazırlanmaktadır. gerçekleştireceği ses getirici bir eylemin hoşnutsuz cumhuriyetçileri kendi safına çekeceği açıktır. 1997 yılı başlarında bu örgütün ses getirici eyleme ciddi olarak yaklaştığı konusunda mesajlar alınır. Bu iki örgütün girişeceği eylemler, İran'ın üzerinde çalıştığı barış görüşmelerini baltalayacak ve bu da İRA'yı ister istemez bu örgütlerle savaşa itecektir. İRA, uyuşturucu tüccarlarını affetse bile kendi otoritesine boyun eğmeyen diğer cumhuriyetçi grupları affetmeyecektir. Bu ise Mitchell prensiplerine aykırıdır. İRA, Eylül ayı içinde CIRA'dan olduğu bilinen iki kişiyi rehin olarak saatlerce sorguladıktan sonra serbest bırakacaktır. Daha sonra başka bir CIRA üyesini yakalayıp üzerindeki silaha el koyacaklardır. İran'ın kopmaları ve yeni oluşumları dikkatle izlediği açıktır. Yaz ayları hem CIRA'nın hem de INLA'nın bombalama ve yaralama eylemlerine başladığına şahit olur. Küçük çaplı ve önemsiz gözüken bu eylemler, Kasım ayında CIRA'nın Kuzey İrlanda'da bir otele yerleştirdiği bomba ile önem kazanır. Bomba, Semtex'ten imal edilmiştir. Bu, İRA depolarındaki patlatıcıların CIRA'nın eline geçmekte olduğuna işarettir. Aynı ay içinde bazı İRA birimlerinin South Armada olağanüstü ordu kurulu tertip ettiği ve sonuçta 35 gönüllünün İRA'yı terk ettiği iddiaları yükselir. Bu iddiaların endişe verici tarafı ayrılanlardan birisinin İRA'nın cephanesinden sorumlu ordu konseyi üyesi, bir diğerinin ise açlık grevinden ölen liderlerden Bobby Sands'in alt kadrolarca çok sevilen kız kardeşi olduğudur. Eğer Sinn Féin ve İRA kendi bütünlüklerini koruyamazlarsa, barış masasında verecekleri sözlerin bir değeri kalmayacaktır. Bu iki isim bu nedenle olsa gerek Aralık ayı içinde 32 Vilayet Egemenlik Komitesi, 32 County Sovereignty Committee isimli yeni bir örgütlenmeye gittiklerini duyururlar. Liderlerden Bernadette Sands yeni yapılanmanın neyi amaçladığını üstü kapalı olarak şöyle açıklar. Görev sırasında ölen son iki İRA gönüllüsü O'Brien ve O'Neill, saygıda ve vatandaşlık haklarında eşitlik için ölmediler, özgürlük için öldüler. Özgürlük, cumhuriyetçiler için adanın bütünlüğüdür. Sinn Féin'in imdadına parlamentodaki ezici çoğunluğu nedeniyle kararlı bir yol izliyor görüntüsü veren İşçi Partisi hükümeti yetişir. Gerry Adams başbakanlık konutuna çağrılır. 1921 yılında barış görüşmeleri için Londra'ya gelen ve konutta İRA'yı temsilen hükümetle pazarlığa oturan efsanevi Michael Collins'den bu yana Adams konuta ayak basan ilk cumhuriyetçi olacaktır. Adams Mart ayı içinde de ABD'deki British konsolosluğuna davet edilen ilk cumhuriyetçi olma sıfatını kazanacaktır. Collins'in İRA'yı sağlam yapılı, kalıcı ve acımasız bir şehir gerilla örgütüne dönüştürdüğünü bilenler, imzaladığı barış anlaşmasından hoşnutsuz yoldaşları tarafından öldürüldüğünü bir kez daha hatırlatmayı ihmal etmeyeceklerdir. Bunu Adams'ın da hatırladığı açıktır. Konuta beraberinde getirdiği heyete İRA'nın ordu konseyinde olduğu herkesçe bilinen eski tüfeklerden Martin Ferris'i ve 1988 Mart'ında Gibraltar'da eyleme hazırlanırken SAS tarafından öldürülen İRA ekibiyle birlikte olduğu ve kaçmayı becerebildiği iddia edilen Siopan O'Hanlon'u da eklemiş olması rastlantı değildir. Adams'ın aynı gün Mays cezaevinden kaçan iki öldürme eyleminden sorumlu bir İralı hakkında verdiği beyanatta alt kadroların güvenini tazelemeye yöneliktir. Mays cezaevinde yatarken ben de kaçmayı denedim başaramadım. Benim başaramadığımı o başardı. Kendisine iyi şanslar dilerim. Aynı gün İRA Belfast'ta bir gencin ayağına kurşun sıkacaktır. Sinn Féin'in Mitchell prensiplerini imzalaması karşı cephedeki birlikçi partilerin görüşmelere katılmamak için sarıldıkları birçok mazereti geçersiz kılmıştır. Bu cephedeki silahlı gruplar Ulster Savunma Örgütü UDA ve Ulster Gönüllüler Gücü UVF 1994'te ilan ettikleri ateşkese tam olmasa da uymakta ve görüşme masasına giden yolda kadrolarını kaybetmeye devam etmektedirler. Yeni kurulan sertlik yanlısı ve ödünsüz Loyalist Volunteer Force, kralcı gönüllüler gücü, giderek güçlenmektedir. Ekim sonlarında bu gruplar arasındaki görüş farklılığı tehlikeli bir noktaya gelir. İran'ın yayın organı Republican News taraftarlarına bu grupların politikasını ve eylemlerini koordine etmek için kurulmuş ve uzun yıllardır görev yapan Birleşik Kralcı Komutanlığın Combined Loyalist Military Command dağıldığını bildirir, muhtemel saldırılara karşı uyarı yapar ve Gerry Adams'a yönelik suikast hazırlıklarından bahseder. En büyük birlikçi partinin lideri David Trimble ise cumhuriyetçilerle ilk kez olarak görüşmelere oturacağı binaya girerken duvarlara yapıştırılmış afişleri görmeden edemez. David Trimble, Kuzey İrlanda'nın de Klerk'ı, hain. Kralcı şahinler Güney Afrika'da apartheid rejiminin yıkılmasına yardımcı olmak zorunda kalan beyaz politikacı ve Mandela'dan önceki devlet başkanı de Klerk'la Trimble arasında benzerlikler kurmaktadırlar. Kuzey İrlanda'nın apartheid'i 1969'dan bu yana çözülmeye devam etmektedir. Kralcıların, birlikçilerin korkusu bu sürecin eninde sonunda bölgeyi Birleşik Krallık'tan koparacağıdır. Aralık ayında INLA beklenmekte olan ses getirici eylemlerinden ilkini gerçekleştirir. Meiz cezaevindeki 3 INLA üyesi ziyaretçi görüşmesine gitmekte olan acımasızlığıyla ünlü kralcı mahkum Billy Wright'ı cezaevi avlusunda öldürür. INLA, Wright'ın Katolik halka yönelik eylemleri cezaevinden planladığını iddia edecektir. Wright'ın Ulster Savunma Örgütü'nden ayrılarak kurduğu kralcı gönüllüler gücü gerçekten de Katolik halka yönelik saldırılarını arttırmıştır. Ulster Savunma Örgütü 1995'te bu yeni örgütün lideri olarak sivrilen Kral Fare Takma adlı Wright'a İrlanda'yı terk etmesi için ultimatom vermiş, Kral Fare bu tehdide kulak asmayınca da itibarını kaybetmiştir. Bu örgütün zaten gevşek bir örgütsel yapısı vardır. Birbirinden kopuk ve bağımsız yerel birimler iç konsül adı verilen üst bir yapıda iletişim sağlamakta, fakat silah temininden üye kazanmaya kadar birçok konuda kendi başlarına hareket etmektedirler. Böyle bir örgütlemede kontrol güçleşmekte ve kopmalar engellenememektedir. Kral Fare'nin öldürülmesinin intikamını almak amacıyla taraftarları kendisinin Şankil kasaplarından miras alıp geliştirdiği bir yönteme dönerler. İntikam olaylarla ilgisi olmayan masum Katoliklerden alınır. Şubat ayına kadar 11 Katolik öldürülecektir. INLA her ne kadar İran'ın daha önce 6 kez deneyip öldüremediği Kral Fare'yi öldürmeyi başararak puan topladıysa da Katolik halkı koruyabilecek genişlikte bir örgütlenmeden yoksundur. Ocak ayı içinde ise Krallık Ordusu'nun istihbarat şubesine ait bazı belgeler ve kompütür diskleri İRA tarafından ele geçirilir. Belgeler 1994'teki ateşkesten sonra ordunun kendi istihbarat faaliyetlerine devam ettiği, daha da ötesi İrlanda Cumhuriyeti'ne gönderilen ajanlarla oradaki cumhuriyetçi sempatizanlar ve taraftarları hakkında bilgi toplamaya devam ettiğini gösterir.